Kitabın adı Ateşi Yakalamak, yazarı Suzanne Collins, 34. ayrım. Finik, koşmama fırsat bırakmadan beni kolumdan yakaladı, hayır o değil dedi. Beni de yanında sürükleyerek yokuş aşağı kumsala doğru koşmaya başladı. Hemen buradan gidiyoruz. Fakat Gail'in sesi o kadar acı doluydu ki ona ulaşmak için debelenmemek elimde değildi. Katniss, bu o değil, sadece bir mutta diye bağırdı Finik. Hadi. Beni yarı sürükleyerek, yarı çekiştirerek oradan uzaklaştırdı. Söylediklerine ancak o zaman bir anlam verebildim. Haklıydı. Bu yeni bir zevzek kuştan başka bir şey değildi. Peşine düşerek Gail'e yardım edemezdim. Ama bu, duyduğum sesin Gail'in sesi olduğu gerçeğini değiştirmiyordu. Ve birilerinin bir yerde, bir zaman ona bu çığlıkları attıracak şeyler yaptığını. Yine de Finik'e direnmeyi bıraktım ve tıpkı sis gecesinde yaptığım gibi mücadele edemeyeceğim şeyden kaçmaya başladım. Bana sadece zararı dokunacak bir şeyden. Bu defa paramparça olan bedenim değil, yüreğimdi. Bu, saatin silahlarından biri olsa gerekti. Dördüncü saatin silahı. Akrep ve yelkoğan dördü gösterirken maymunlar eve gidiyor ve zevzek kuşlar sahneye çıkıyorlardı. Finik haklıydı. Yapılacak tek şey buradan bir an önce uzaklaşmaktı. Gerçi bu defa Hem için gönderebileceği hiçbir şey kuşların Finik ve bende açtıkları yaraları iyileştirmeye yetmezdi. Pita ve Johanna'yı kumsalı ormandan ayıran ağaç hattının yanında görünce içim büyük bir rahatlama ve öfkeyle doldu. Pita, bana yardım etmeye neden gelmedi? Neden hiç kimse peşimize düşmedi? Şimdi bile ellerini havaya kaldırmış, avuçlarını bize çevirmiş halde öylece duruyordu. Dudakları hareket ediyor ama ağzından çıkan tek bir kelime dahi bize ulaşmıyordu. Neden? Duvar o kadar saydam ki, Finik de ben de büyük bir hızla toslayıp ormana doğru savrulduk. Ben şanslıydım. Darbenin en kötü kısmını omzum aldı. Fakat Finik önce yüzünü çarptı ve şimdi burnundan kan boşalıyordu. Pita, Johanna ve hatta hemen arkalarında üzgün bir tavırla kafasına sallayan Beatty'nin yardımımıza gelememeleri bu yüzdendi demek. Görünmez bir bariyer yolumuzu tıkıyordu. Bu bir güç sahası değildi. Sert, pürüzsüz yüzeyine istediğiniz gibi dokunabiliyordunuz. Ancak ne Pita'nın bıçağı ne de Johanna'nın baltası duvarda bir çentik dahi açamıyordu. Sağda ve solda birkaç metrelik mesafeden fazlasını kontrol etmeden bu bariyerin saat 4 ile 5 arasındaki aralığın tamamını kapladığını biliyordum. Saat dolana kadar burada fareler gibi tıkılı kalacaktık. Pita elini şeffaf yüzeye bastırdı. Sanki aradaki duvara rağmen onu hissedebilecekmişim gibi ben de elimi tam elinin üstüne yerleştirdim. Dudaklarını oynattığını gördüm ama onu duyamıyordum. Kendi saat dilimimiz dışında kalan hiçbir şeyi duyamıyordum. Ne dediğini anlamaya çalışıyordum ama dikkatimi odaklayamıyordum. Bu yüzden yüzüne dik dik baktım ve akıl sağlığımı korumak için elimden geleni yaptım. Sonra kuşlar gelmeye başladı, tek tek. Çevremizdeki dallara tünediler ve koro halinde dikkatle düzenlenmiş bir dehşet şarkısına ses vermeye başladılar. Finik hemen yenik düştü, yere kapandı, kafatasını sıkıştırıp kırmaya çalışır gibi ellerini kulaklarının üstüne bastırdı. Ben bir süre mücadele etmeye çalıştım. Oklarımı nefret ettiğim kuşların üstüne boşalttım. Fakat biri öldüğü zaman yerine hemen bir yenisi geldi. Sonunda ben de pes ettim ve Finik'in yanına kıvrılıp kendimi Prim'in, Gail'in, annemin, Mage'in, Rory'nin, Vic'in ve hatta Posy'nin, çaresiz tatlı Posy'nin işkenceden farksız seslerine kapatmaya çalıştım. Pita'nın ellerini üzerimde hissedince nihayet bittiğini anladım. Beni kucakladığı gibi ormanın dışına taşıdı. Fakat gözlerimi bir an bile açmadım, kulaklarımı örten ellerimi çekmedim. Kaslarım kendilerini bırakamayacak kadar gerilmiş durumdaydılar. Pita beni kucağına aldı, rahatlatıcı kelimeler fısıldayarak usul usul salladı. Vücudumun demir sertliğindeki geriliminden kurtulmaya başlamam uzun zaman alıyordu. Zaten o zaman da titremeye başladım. Her şey yolunda Katniss diye fısıldadı. Onları duymadın dedim. Prim'i duydum en başta ama o değildi dedi. Bir zevzek kuştu. Oydu, zevzek kuşlar onun sesini kaydetmişler dedim. Hayır, sadece böyle düşünmeni istiyorlar. Tıpkı geçen sene benim o muttanın Glimmer'ın gözlerini gerçekten taşıyıp taşımadığını merak ettiğim gibi. Ama onlar Glimmer'ın gözleri değildi. Duyduğun da Prim'in sesi değil. Öyleyse bile sesini bir röportaj ya da başka bir şey arasında kaydedip üzerinde oynamışlardır. Her ne duydusan onlar söyletmişlerdir, dedi. Hayır, ona işkence ediyorlardı, dedim. Büyük ihtimalle ölmüştür. Katniss, Prim ölmedi. Prim'i nasıl öldürebilirler? Neredeyse son 8 kişiye indik. Sonra ne olacak? 7'miz daha öleceğiz, dedim umutsuz bir sesle. Hayır, evden bahsediyorum. Oyunlarda son 8 haraç kalınca ne olur? Ona bakmamı sağlamak için çenemi kaldırdı. Beni göz teması kurmaya zorluyordu. Son 8'de ne olur? Bana yardım etmeye çalıştığını biliyordum. Bu yüzden kendimi düşünmeye zorladım. Son 8'de mi, diye tekrarladım. Evdeki ailenle ve dostlarınla röportaj yaparlar. Aynen öyle, dedi Pita. Ailenle ve arkadaşlarınla röportaj yaparlar ve eğer hepsini öldürmüş olsalar bunu yapabilirler mi? Hala emin olamadığım için yapamazlar mı, diye sordum. Hayır, işte bu yüzden Prim'in hayatta olduğunu biliyoruz. Röportaj yapacakları ilk isim o olacak, değil mi? Ona inanmak istiyordum. Bunu o kadar çok istiyordum ki, ama o sesler. Önce Prim, sonra annen, kuzenin, Gail, Madge, diye devam etti. Bu sadece bir oyun, Katniss. Dehşet verici bir oyun. Ama bu oyundan sadece biz zarar görebiliriz. Oyunlardaki biziz, onlar değil. Buna gerçekten inanıyor musun? Gerçekten inanıyorum, dedi Pita. Pita'nın herhangi bir insanı, herhangi bir şeye inandırmakta ne kadar usta olduğunu düşünerek bocaladım. Onay almak için Finnick'e baktım ve onun Pita'ya ve söylediklerine sabitlendiğini gördüm. Buna inanıyor musun, Finnick? Doğru olabilir, bilmiyorum, dedi. Bunu yapabilirler mi, BT? Birinin normal sesini alıp onu, ''Aa evet, sandığınız kadar bile karmaşık değil, Finnick,'' dedi BT. ''Bizim çocuklar bile okulda buna benzer bir teknik öğreniyorlar.'' Johanna düz bir sesle, ''Pita tabii ki haklı,'' dedi. ''Bütün ülke Katniss'in küçük kız kardeşine tapıyor. Onu bu şekilde öldürürlerse ayaklanmalar ellerinde patlar. Bunu hiç istemezler değil mi?'' Başını arka yatıp bağırdı. ''Ülkenin topyekun isyanı. Böyle bir şeyi hayatta istemezler.'' Ağzım şaşkınlıktan bir karış açık kaldı. Hiç kimse, hiçbir zaman oyunlarda bu tarz şeyler söylemezdi. Şu anda Johanna'nın görüntüsünü kesiyor ya da yeniden düzenliyor olmalıydılar. Ama ben onu duydum ve bundan böyle ona eski baktığım gözle bakamazdım. Hiçbir zaman inceliğinden ötürü ödüllendirilemeyecek ama kesinlikle gözü pek bir kız ya da deli. Birkaç kabuk alıp ormana doğru yürüdü. Su alacağım, dedi. Yanımdan geçerken kendimi tutamayıp eline yapıştım. Oraya gitme kuşlar. Kuşların gitmiş olması gerektiğini hatırlıyordum ama kimsenin oraya girmesini istemiyordum, Johanna'nın bile. Johanna, bana zarar veremezler. Ben sizler gibi değilim. Geride sevdiğim hiç kimse kalmadı, dedi ve elini sabırsız bir hareketle elimden kurtardı. Bana su getirdiğini görünce kafamı öne eğerek teşekkür ettim çünkü sesime yansıyacak merhametten ne kadar nefret edeceğini biliyordum. Johanna suları ve oklarımı toplarken BT teliyle oynuyordu, Finnick de suya gitti. Benim de temizlenmem gerekti ama henüz hareket edemeyecek kadar sarsılmış durumda olduğum için Pita'nın kollarının arasında kaldım. Finnick'e karşı kimi kullandılar, diye sordu. En adında biri, dedim. Annie Cresta olmalı. O kim, diye sordum. Annie Cresta, Max'in yerine gönüllü olduğu kız. 5 sene önceki yarışları o kazanmıştı. Babamın ölümünden hemen sonraki yaz olsa gerek. Benim kendimi ailemin karnını doyurmaya adadığım ve açlıkla mücadele dışında hiçbir şeyi önemsemediğim o yaz. O oyunları pek hatırlamıyorum, dedim. Deprem senesi miydi? Evet. Annie, mıntıka partnerinin kafası uçurulunca aklını kaçıran ve tek başına kaçıp saklanan kız. Fakat sonra deprem bir barajı yıkmış ve bütün arenayı su basmıştı. En iyi yüzücü o olduğu için kazanmıştı, dedi Pita. Sonrasında düzeldi mi peki, diye sordum. Yani aklı yerine geldi mi? Bilmiyorum. Onu bir daha oyunlarda gördüğümü hiç hatırlamıyorum. Fakat bu seneki toplama gününde pek dengeli görünmüyordu. Demek Finnick'in gerçekten aşık olduğu kadın o, diye düşündüm. Kapitol'deki cicili bicili, dizi dizi sevgilileri değil. Evde geride bıraktığı zavallı, aklını yitirmiş bir kızcağız. Bir top sesi bizi kumsalda yeniden bir araya getirdi. 6 ve 7 arası olduğunu tahmin ettiğimiz bölgede bir hava aracı belirdi. Aracın pençelerinin tek bir cesedin darmadağın olmuş parçalarını toplamak üzere tam 5 defa alçalmasını izledik. Kim olduğunu tahmin etmek imkansızdı. Saat 6 yönünde her ne oluyorsa asla öğrenmek istemiyordum. Pita bir yaprağa yeni bir harita çizdi ve 4 ile 5 arasında kalan bölüme zevzek kuşlar için ZK diye not düştü. Az önce bir haracın parçalarının toplandığını izlediğimiz bölgeye denk düşen aralığa da sadece canavar yazdı. Şimdi artık 12 saatin 7'sinin ne getirdiği konusunda bir fikrimiz vardı. Zevzek kuş saldırısının iyi bir yanı varsa o da bize saat kadranında nerede olduğumuzu anlama fırsatı vermiş olmasıydı. Finik yeni bir su sepeti ve balık tutmak için bir ağ ördü. Suya dalıp çıktıktan sonra tenime merhem sürdüm. Sonra su kenarına oturup Finik'in tuttuğu balıkları ayıklarken ufukta gittikçe alçalan güneşi izledim. Ay çoktan yükselmeye ve arenayı tuhaf bir alacakaranlığa boyamaya başlamıştı. Tam bir araya toplanıp çiğ balıklarımızı yemeye koyulurken marş başladı ve sonra yüzler. Kaşmir, Gloss, Brace, Max. 5. mıntıkanın kadın haracı. Pita'ya hayatını bağışlayan Morfinman, Blight. 10. mıntıkanın erkek haracı. 8 ölü. Dün gecenin 8 ölüsü de eklenince 1,5 gün içinde 3'te 2'miz ölmüş oldu. Bu bir rekor olmalıydı. Johanna, bizi gerçekten içten içe yakıyorlar dedi. Finik, 5'imiz ve 2. mıntıka dışında geriye kim kaldı diye sordu. Pita düşünme gereği duymadan şef dedi. Belki de Haymitch yüzünden onu özellikle izliyordu. Bir paraşüt ucunda kare biçiminde küçük bir lokmalık ekmeklerden oluşan bir yığınla ağır ağır indi. Pita, bunlar sizin mıntıkadan değil mi BT diye sordu. Evet, 3. mıntıkadan dedi BT. Kaç tane var? Finik ekmekleri saydı ve düzenli bir küme oluşturacak şekilde dizmeden önce hepsini evire çevire inceledi. Finik'in ekmekle derdinin ne olduğunu bilmiyordum ama ekmekleri ellemek konusunda bir saplantısı var gibi görünüyordu. 24 dedi. Eşit 2 düzine yani dedi BT. Tas tamam 24 tane dedi Finik. Nasıl dağıtalım? Hepimiz 3'er tane yiyelim. Kahvaltıda hayatta olanlar geriye kalan üzerinde oy hakkına sahip olsun dedi Johanna. Bunun beni neden güldürdüğünü ben de bilmiyordum. Sanırım doğruluğu yüzünden. Johanna güldüğümü duyunca bana neredeyse onaylayan bir bakış attı. Hayır, onaylayan demek yanlış olur ama belki birazcık hoşnut denebilirdi. 11 diliminde dev dalganın taşmasını ve suların çekilmesini bekledikten sonra kumsala kamp kurmaya gittik. Teorik olarak orman karşısında tam 12 saat boyunca güvende olmamız gerekti. 11-12 diliminden nahoş bir çıtırtı korosu, büyük bir ihtimalle kötü bir böcek türünün sesi yükseldi. Fakat sesi çıkaran her neyse orman sınırları içinde kalıyordu ve biz de dışarı üşüşmek için temkinsizce atılmış bir adımı bekliyor olma ihtimallerine karşılık kumsalın o kısmından uzak durduk. Johanna'nın hala nasıl ayakta durabildiğini bilmiyordum. Oyunların başlamasından bu yana topu topu bir saat uyudu. Pita ve ben daha iyi dinlendiğimiz ve baş başa zaman geçirmek istediğimiz için ilk nöbete talip olduk. Diğerleri hemen uykuya daldı ama Finik'inki hiç huzurlu bir uyku değildi. Arada sırada Annie'nin adını sayıkladığını duydum. Pita ve ben yüzümüzü aksi yönlere çevirerek ıslak kumlara oturduk. Sağ omzum ve kalçamı ona yasladım. O ormanı seyrederken ben de suyu seyrettim. Böylesi benim için daha iyiydi. Ne yazık ki böcekler, zevzek kuşların kulaklarımda çınlamaya devam eden seslerini bastıramıyorlardı. Bir süre sonra başımı Pita'nın omzuna yasladım. Saçlarımın üstünde dolaşan elini hissedebiliyordum. Yumuşacık bir sesle Katniss dedi. Bir diğerimizin ne yapmaya çalıştığını bilmiyormuşuz gibi rol yapmamızın bir faydası yok. Bence de yoktu ama bu konuyu konuşmak da hiç eğlenceli değildi. En azından bizim için. Kapitol seyircileri tek bir sefil kelimeyi bile kaçırmamak için ekrana yapışmışlardı. Haymitch'le ne tür bir anlaşma yaptığını sandığını bilmiyorum ama bana da bir takım vaatlerde bulunduğunu bilmelisin. Tabii ki bunu da biliyordum. Pita şüphelenmesin diye ona beni hayatta tutacaklarını söyledi. Sanırım ikimizden birine yalan söylediği sonucuna varabiliriz. Bu sözü dikkatimi çekti. Çift taraflı bir anlaşmaydı. Çifte vaatler ve hangisinin gerçek olduğunu sadece Haymitch biliyordu. Kafamı kaldırıp Pita'nın gözlerine baktım. Bunu neden şimdi söylüyorsun? Çünkü şartlarımızın ne kadar farklı olduğunu unutmanı istemiyorum. Sen ölürsen ve ben hayatta kalırsam benim için 12. mıntıkada hayat olmayacak. Sen benim bütün hayatımsın dedi. Bir daha asla mutlu olamam. İtiraz etmeye yeltendim ama parmaklarını dudağıma bastırıp bana engel oldu. Oysa senin için durum farklı. Zor olmayacağını söylemiyorum ama senin hayatını yaşanmaya değer kılacak başka insanlar var. Pita boynundaki ucunda altından yapılma kolyenin sallandığı zinciri çekti. Alaycı kuşu net görebilmem için ay ışığına tuttu. Sonra parmağını daha önce fark edemediğim bir mandala bastırdı ve kolye açıldı. Sandığım gibi düz bir kolye değildi, bir madalyonmuş meğer. Madalyonun içinde fotoğraflar vardı. Sağ tarafta annem ve Prim'in gülen yüzleri, solda ise Gail, o da gülümsüyordu. Şu anda dünyada beni bu üç çehreden daha kolay çözebilecek hiçbir şey yoktu. Hele bu öğleden sonra duyduklarımdan sonra. Kusursuz bir silah. Katniss, ailenin sana ihtiyacı var, dedi Peeta. Ailem, annem, kız kardeşim ve sözde kuzenim Gail. Ama Peeta'nın iması çok açıktı. Gail'in gerçek ailem olduğunu ya da günün birinde olabileceğini söylemeye çalışıyordu. Tabii hayatta kalırsam. Onunla evleneceğimi. Yani Peeta hayatını hem bana hem Gail'e feda etmiş oluyordu. Ve bu konuda şüphe duymamam gerektiğini söylüyordu her şey. Peeta'nın ondan almamı istediği buydu her şey. Bebekten bahsetmesini, kameralara oynamasını bekliyordum ama bunu yapmadı. İşte o zaman bütün bunların oyunlardan bir sahne olmadığını anladım. Bana gerçek hislerini açtığını. Kimsenin bana gerçekten ihtiyacı yok dedi ama kendine acır gibi bir hali yoktu. Ailesinin ona ihtiyaç duymadığı doğruydu. Elbette bir avuç arkadaşı gibi onlar da yasını tutacaklardır ama hayatlarına devam edecekler. Hatta Haymitch bile bol içki takviyesiyle hayatına devam edebilir. Peeta'nın ölmesi halinde sadece tek bir insanın iflah olmaz derecede incineceğini fark ettim. Ama benim var dedim. Benim sana ihtiyacım var. Üzgün görünüyordu. Uzun bir tartışmaya hazırlanır gibi derin bir iç çekti ve bu iyi değildi. Hem de hiç iyi değil. Çünkü yine Prim'den, annemden ve her şeyden bahsedecek ve benim kafam bir kez daha karışacaktı. Bu yüzden ona konuşma fırsatı vermeyerek dudaklarını bir öpücükle durdurdum. Aynı şeyi bir kez daha hissediyordum. Daha önce sadece bir kez hissettiğim şeyi. Geçen sene mağarada Haymitch bize yiyecek göndermeye ikna etmek için debelenirken hissettiğim şeyi. Peeta'yı oyunlar sırasında ve sonrasında en az 1000 defa öptüm. Ancak sadece bir tanesi içimde, derinlerde bir yerde bir şeylerin kıpırdanmasına neden oldu. Sadece o tek bir öpücük daha fazlasını istememe neden oldu. Fakat başımdaki yara kanamaya başlayınca Peeta beni yatmaya zorladı. Bu defa bizi bizden başka durduracak hiçbir şey yoktu. Ve birkaç girişimin sonunda Peeta pes edip konuşmaktan vazgeçti. İçimdeki o duygu iyice ısındı ve göğsümden bütün bedenime, kollarıma, bacaklarıma ve varlığımın en uç noktalarına yayıldı. Fakat bu öpüşler beni tatmin etmek yerine bambaşka bir etki yarattı ve ihtiyacımı kamçıladı. Açlık konusunda uzman olduğumu sanıyordum ama bu tamamen yepyeni bir açlık türüymüş meğer. Aklımızı başımıza getiren şey şimşeklerle başlayan fırtına, gece yarısı ağaca isabet eden yıldırım oldu. Gök gürültüsü Finik'i de uyandırdı. Finik keskin bir çığlık atarak doğruldu. Kendi kendisini az önce yaşadığı kabusun gerçek olmadığına ikna etmeye çalışırken parmaklarını kuma batırdığını görebiliyordum. 34. ayrımın sonu, sayfa 368, devamı 35. ayrımda.